24, sayfa 23. Charlie Chaplin. 16 Nisan 1889, 25 Aralık 1977. Milliyeti İngiliz. Burcu Koç. En önemli filmleri: Altına Hücum 1925, Şehrin Işıkları 1931, Asri Zamanlar 1936. Sözün özü: artık Amerika ile işim olmaz. İsa başkan olsa bile geri dönmem oraya. Sinema tarihinin en çok taklit edilen isimlerinden biri olan Charlie Chaplin'in kendi kendinin kötü bir taklidi olduğu ortaya çıkmıştır. 1915 yılında San Francisco'da Charlie Chaplin benzerleri yarışmasına katılır ve kaybeder. Hatta finallere çıkmayı bile beceremez. Hayal kırıklığı içindeki Chaplin, sonradan muhabirlere işin doğru bir şekilde yapıldığını görme saplantıma yenilip, "Herkese sağlam bir Chaplin yürüyüşü dersi vermek istedim" şeklinde konuştu. Bu anekdotun bizi halen hayrete düşürebilmesi ise şöhretinin boyutlarının en bariz kanıtıdır. Bu iddiasız vodvil komedyeni küçük serseri zamanla dünyanın en meşhur insanına dönüşmüştür. Chaplin ne kadar meşhurdu? Ününün doruğundayken 1920'lerdeki bir Londra seyahatinde 2 gün içerisinde 73 binden daha fazla mektup aldı. Time dergisinin kapağında yer alan ilk yönetmen ve ilk aktör oydu. Ayrıca maceraları 1916'da Pulse Imported Son in Love adında bir karikatür serisi olarak gazetede yayınlanan ilk yaşayan oyuncu da o oldu. Küçük serseri karakteri tarihteki en çok tanınan korumacı karakterlerden biri oldu ve Chaplin'i 30 yaşında milyoner yaptı. Buna rağmen servete ulaştıktan sonra bile Alice Auter, pejmürde otel odalarında yaşamaya, sürekli aynı kıyafetleri giymeye ve bozdurmadığı maaş çeklerini bir sandığın içinde saklamaya devam etti. Efsaneye göre serseri karakterini Londra East End'de geçirdiği kendi kılıksız gençliğinden yola çıkarak oluşturmuştur. Chaplin'in anne babası 1889'da doğumundan kısa bir süre sonra ayrıldı. Alkolik babası ölene kadar içmeye devam etti. Annesi ise akıl hastanesinde yattı. Yine de kendilerini tüketmeden önce onun İngiliz müzikal dünyasıyla tanışmasını sağlamış olmaları Chaplin'in acımasız Victorian yetimhanelerinden çıkış bileti oldu. 1910'daki ilk Amerika turnesine çıkmadan önce uzun süre Britanya'da sahneye çıkarak kendini beğenmiş şehir çocukları ve popülerliğini her zaman koruyan komik Yahudilerin de aralarında olduğu eğlendirici karakterleri keskinleştirdi. 1913 yılında yapımcı Mack Sennett, Chaplin'i keşfetti ve ona Hollywood'da kısa komedi filmleri yaptırdı. Böylece 1936'da karakterin sinemada son kez görülmesine kadar sürecek olan serserinin çağı resmi olarak başladı. 1917'ye gelindiğinde bu karakter o denli popülerdi ki Chaplin'e kendi işi üzerinde tek yaratıcı güç olma şansı verildi. Yaratıcılığını istediği gibi kullanan Chaplin, bu sayede bir dizi başyapıt üretti: Altın Hücum, Şehrin Işıkları ve Asri Zamanlar. Ama özel hayatında ipleri sürekli elinden kaçırması, ardında tartışmalı bir isim bırakmasına neden oldu. Kendinden çok genç kadınlarla yaptığı iki zorunlu evlilik, skandal ve boşanmayla sonuçlandı. 1943'te aktris Joan Baden'in Chaplin'e karşı açtığı babalık davası, beraberinde fuhuşa zorlama amaçlı insan kaçırma suçlamasını da getirse de Chaplin daha sonra bundan beraat etti. Chaplin'in bazılarına göre pedofili sayılabilecek zamparalıkları burjuva ahlakçılarını çileden çıkarsa da solculuğu nihayetinde başına daha büyük dertler açtı. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'ye destek vermemesi, Sovyet yanlısı görüşleri ve endüstriyel kapitalizme karşı sözünü sakınmayan muhalefeti parlamentodaki ateşli komünizm karşıtlarının dikkatini çekti. Amerikan karşıtı faaliyetlerini izleme komitesinin huzuruna çıkarılması gündeme gelse de Chaplin'in ifade vermeye serseri karakteri kostümüyle gelip oturumu alay konusu yapma tehdidinden sonra bu düşünceden vazgeçildi. Ancak Son Gülen 1952'de çıktığı bir Avrupa gezisinden sonra Chaplin'i ABD'ye yeniden girmekten men eden McCarthy antikomünistler oldu. Sürgün edilen Auter İsviçre'ye yerleşti ve sonradan benimsediği ülkesine 1972 yılına kadar dönmedi. Uzun süren bir fiziksel ve ruhsal çöküş evresinin ardından ki bu dönemde bazı klasik filmlerin fon müzikleri üzerinde çalışıyordu. Büyük yönetmen 1977'nin Noel günü hayata gözlerini yumdu. Sübyancı. Chaplin'in genç kadınları tercih ettiğini söylemek hafif kaçar. 1918'de evlendiklerinde ilk karısı Midley Harris 16, Chaplin 29 yaşındaydı. Harris hamile olduğunu iddia ederek Chaplin'i kendisiyle evlenmeye zorladı. Oysa hamile değildi. Dünya evine girdikten kısa bir süre sonra Chaplin, Harris'i hamile bıraksa da ciddi doğum kusurlarıyla doğan bebek sadece 3 gün yaşadı. Bu fırtınalı evlilik ite kaka bir yıl daha dayandıktan sonra karşılıklı karalayıcı suçlamalar eşliğinde sona erdi. Chaplin, Harris'in kendisini başka bir kadınla aldattığını ileri sürerken, Harris, Chaplin'in yatakta kendisini tokatladığını iddia etti. Yılmayan Chaplin, bu sefer de şansını başka bir 16 yaşındaki gelin, aktris Lilita McMary ile denedi. Vladimir Nabokov'un romanı Lolita'ya adını veren çekici ve tahrik edici genç kız karakteri için kendisinden esinlendiği McMurray, Chaplin'in en ünlü filmlerinin birçoğunda rol aldı. Tanıştıklarında McMurray 15 yaşında, Chaplin ise 35 yaşındaydı. Chaplin, ilk andan itibaren bir biyografi yazarının kelimeleriyle şehvet dolu bir hezeyana tutuldu ve kısa süre içinde onunla yatağa girdi. Chaplin, hamile kalan Lita'yı kürtaj olmaya ikna etmek için varını yoğunu ortaya koysa da, kızın ailesinin şantajıyla 1924'te onunla evlenmek zorunda kaldı. Lita, 1927'de boşanma dilekçesinde Chaplin'in onu oral seks yapmaya zorladığını ve isimlerini ifşa etmekle tehdit ettiği en az 5 meşhur aktrisle kendini aldattığını iddia etti. Bu konuyla daha fazla gündeme gelmek istemeyen Chaplin, 625 bin dolar gibi o zaman için oldukça yüksek bir meblağ ödemeyi kabul ederek anlaşma yolunu seçti. Ayrılma süreci yönetmeni o kadar yaraladı ki otobiyografisinde Lita'ya sadece 2 satır ayırdı. Chaplin yaşlandıkça biraz olsun akıllandı. 1936'da 47 yaşındayken bir Çin seyahatinde 26 yaşındaki aktris Paulette Goddard ile evlenmiş olabilir de olmayabilirdi. Bununla ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak öyle ya da böyle Chaplin Goddard'dan ayrılır ve 1943 yılında oyun yazarı Eoin O'Neill'in kızı Oana O'Neill ile evlenerek sübyancılık huyundan vazgeçmediğini gösterir. Evlendiklerinde 17 yaşında olan O'Neill, hali hazırda Orson Welles ile ileride Çavdar Tarlası'ndaki çocukları yazacak olan J.D. Salinger ile birer ilişki yaşamıştır. Hassas Salinger, kız arkadaşının küçük serseri tarafından elinden alınmasını o kadar içerlemişti ki, Oona'ya Chaplin'le geçireceği gerdek gecesini kafasında canlandırarak korkunç detaylarla süslediği öfke dolu bir mektup yazdı. Chaplin, 1977 yılında ölünceye kadar 34 yıl beraber olduğu Oona ile en başarılı evliliğini gerçekleştirdi. Oona, Chaplin ölür ölmez alkolizmin pençesine düştü. Kimilerine göre bu durum Chaplin ile olan evliliğinin üzerinden yarattığı aşırı stresin bir kanıtıydı. Ne kadar gişe başarısı, o kadar ağır vücut kokusu. Amerikan halkının sevgilisi olabilirdi. Ancak Chaplin, sinema dünyası tarafından hiçbir zaman çok sevilmedi. Fatty Arbuckle'nin karısı Minta Dufferty'ye göre bunun geçerli bir sebebi vardı. Chaplin leş gibi kokuyordu. Küçük serseri, kişisel hijyenine hiç özen göstermediğinden etrafa çok kötü bir koku yayıyordu. Çok akıllı bir adamdı Chaplin. Ama çok da pisti, diyen Dufferty aslında kibarlık ediyordu. Chaplin, ayakkabılarından çoraplarına kadar aynı takımı değiştirmeden 2 hafta boyunca giymesiyle biliniyordu. Chaplin o kadar kötü kokuyordu ki, Dufferty en azından bir yönetmenin sırf bu yüzünden onunla çalışmayı reddettiğini açıklamıştır. Bu problem en çok Chaplin zengin ve ünlü olmadan önce kariyerinin başlarındayken dile getiriliyordu. Eski bir asistanına göre Chaplin bir gömlek alıp onu giyebildiği kadar giydikten sonra çöpe atarak giysi masraflarından tasarruf yapabileceğine inanıyordu. Bu durum özellikle yaz aylarında dehşet verici sonuçlar doğurmaktaydı. 1914 yılında Titles Punch It Romance filminin setinde Chaplin, Temmuz ayında sıcak ışıklar altında gerçekleştirilen çekimlerde 16 gün boyunca ekşimiş iri bir muz parçasının yakasında bırakmak suretiyle başrolü paylaştığı Mary Driesler'i oldukça tiksindirmişti. Driesler en sonunda Nahoş meyve parçasını temizlemesi için Chaplin'in yönetmen McSennett'e şikayet etmek zorunda kalmıştı. O kadar da küçük olmayan serseri. Eğer anlatıldığı kadar kötü kokuyorsa nasıl oluyordu da kadınlar konusunda Chaplin'in şansı bu kadar yaver gidiyordu? Yeteneksiz temizlik alışkanlıklarını telafi edecek başka özellikleri vardı. Ünlü servet avcısı Peggy Hopkins, söylentiye göre Chaplin'i şu soruyla tavlamaya çalışmıştı. Bütün kızların söylediği şey doğru mu? Penisin gerçekten bir atınki kadar büyük mü? Charlie amca. 1960'ların önemli psikedelik rock grubu Jefferson Airplane'in davulcusu Spencer Drylin, Chaplin'in yeğeniydi. Çocukken Chaplin'in film stüdyosunda oldukça fazla zaman geçiren Drylin, aralarındaki akrabalık ilişkisini Charlie Chaplin'in yeğeni olduğunu öğrenirlerse kendisi hakkında olumsuz düşünmelerinden korktuğu için grup arkadaşlarından bile yıllarca saklamıştır. Bizim gibi serseriler. Komedyenler arasında dile getirilmemiş gizli bir bağ mı var? Aptal çocuk hayranları arasında küçük serseriler de bulunmaktadır. 2005 yılında Jerry Lewis'in onuruna Berlin'de düzenlenen bir ödül töreninde Chaplin'in kızı Geraldine, babasını ölmeden önce son kez gördüğü anı şöyle anlatmıştır. Chaplin ölüm döşeğinde televizyonda Jerry Lewis'in filmi seyretmekte ve kendi kendine haykırmaktadır. Çok komik bir piç. Bu piç çok komik. Seyirciyi avucunun içine almayı biliyor. İkonlar çarpışınca. Chaplin son filmi 1965 yılında A Contrast from Hong Kong'un başrol oyuncusu olan diğer bir Hollywood efsanesi Marlon Brando ile uyumlu bir ilişki kurmayı başaramadı. Birbirleriyle bir türlü uyuşamayan ikiliden Brando için bir zamanlar hakkında muhtemelen sinemanın ortaya çıkardığı en büyük yetenek dediği yönetmenle beraber çalışma deneyimi büyük bir hüsranla sonuçlandı. Otobiyografisinde Chaplin'den korkunç derecede zalim bir adam, egoist bir zorba ve pinti ve kuvvetle muhtemel tanıdığım en sadist kişi şeklinde söz eden Brando, ayrıca geç kaldıklarında insanları rencide ediyordu ve daha hızlı çalışmaları için onları infazcıkça fırçalıyordu diye Chaplin'e yüklenmektedir. Bir defasında Brando, sete 15 dakika geç kalınca Chaplin'in onun oyunculuk mesleğinin yüz karası olduğunu söyleyerek tüm oyuncular ve ekibin önünde fena şekilde fırçaladı. Sonrasında Chaplin, Brando'nun talebi üzerine kendisinden özür dilemek zorunda kaldı. Özellikle can sıkıcı bir diğer durumda Chaplin'in filmde Brando'nun ekürisi rolünü oynayan 40 yaşındaki oğlu Sidney'e karşı olan aşağılayıcı tavırlarıydı. Baba Chaplin, toplanmış olan ekibin önündeki sürekli olarak Sidney'in zekası ve oyunculuk kabiliyetiyle alay ediyordu. Bir keresinde onu bir kapı kolunu çeviremeyecek kadar beyinsiz olmakla bile suçladı. Sözü savunmaya verirsek, Chaplin de Brando'nun beraber çalışılması imkansız biri olduğunu belirtmiştir. Ödlek tavuk. Otoriter gürültüsünün altında Chaplin, son derece kaygılı ve tuhaf fobileri olan biriydi. Mesela lastik ve ondan yapılmış tüm ürünler karşısında korkudan kanı donardı. Her nedense lastiğin kirli olduğunu düşünüyordu ve sinema kariyeri boyunca lastik aksesuarlar kullanmayı reddetti. Belki de 10 yıllar boyunca yol açtığı izlenmeyen hamileliklerin açıklaması olan prezervatif kullanmayı reddetmesi de yine aynı sebeptendi. Püsküllü kokoreç habereler de onu dehşete düşürüyordu ve söylenenlere bakılırsa bunlardan takan biriyle konuşmazdı. Diğer bir takıntısı ılık süttü. Soğutulmamış sütün kokusundan o kadar tiksiniyordu ki ona seksi çağrıştırdığını iddia ediyordu. İşi süt şişelerine dokunmamaya kadar götürmüştü. Son olarak Chaplin bir suikasta kurban gitmekten ödü korkarak yaşadı. Birinin kendisini öldürmeye çalışacağından o kadar emindi ki zorunlu kalmadıkça insanların arasına çıkmaktan kaçınıyordu. Hollywood şöhret yolunda kendisine bir yıldızın adandığı törende kendi fotoğraf çekimine bile katılmayı reddetti. Chaplin'in cesedini çalmak. Belki de Chaplin öldürülmekten değildi, öldükten sonra başına gelebilecekler hakkında daha çok endişe etmeliydi. Mart 1978'de mezar hırsızları Chaplin'in V.V. İsviçre'de görünmüş olan 2 aylık cesedini çalarak 400 bin pound fidye talep etti. İsviçre polisinin mezar hırsızlarını yakalaması yaklaşık 3 ay sürdü. Bu sırada da etrafta işlenen suça dair nahoş söylentiler dolaşmaya başladı. Bir söylentiye göre Chaplin cesedi Yahudi olmayanlara ait bir mezarlığa gömülen bir Yahudi olduğu için oradan çıkartılmıştı. Chaplin Yahudi olmadığı için bu tuhaf bir iddiaydı. Sonunda zanlıların meteliksiz kalan ve Chaplin'in cesedini kendileri için bir fırsat olarak gören işsiz Bulgar araba tamircileri oldukları ortaya çıktı. Tutuklanan hırsızlar gaspa teşebbüs ve ölünün huzurunu bozmakla suçlandı. Elebaşları 4,5 yıl hapis ve ağır iş cezasına çarptırıldı. Polisler beceriksiz hırsızların nereye gizlendiklerini unuttukları Chaplin'in tabutunu bulmak için mayın dedektörü kullanmak zorunda kaldı. Chaplin'in naaşı Mayıs ayında çimentoya kaplanmış, yüksek güvenlikli bir mezara tekrardan gömüldü. Bu tüyler ürpertici hırsızlık hakkındaki en derinde yorum, Chaplin'in dul eşi Oona'dan geldi. Charlie bütün bu olanı çok saçma bulurdu. Ayrım 4 sonu.